Bir kraliçe, feminist bir devrimci. Time dergisine göre hayatı kan ve gözyaşıyla yazılmış bir otobiyografi olarak kabul edilen biri. Tahta bacak, kısa sayılabilecek resim kariyerine 55 otoportre, 143 resim sığdırmış biri. En büyük hobilerinden biri gittiği boks maçlarında gözüne kestirdiği erkeklerle teklaşat yarışına girip onları alt etmek olan biri. Troçki, Picasso ve Vasili Kandinsky gibi efsaneleri suçlarından biri yapmış biri.
Casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio.
İflah olmaz bir aşık. Bir fille iki kez evlenmiş bir güvercin. Bu bölüm Frida Kahlo'dan Masallar Bizimle. Ben Fatih Sinan Şimşek. Filmler çektim, sergiler açtım. Sevdiğim sanatçıların izlerinin peşinde dünyayı dolaştım. Bu seride sizlerle beni heyecanlandıran, bana ilham olan, sizin de seveceğinizi düşündüğüm bir takım masalsı sanat hikayeleri paylaşacağım. Sanattan Masallar başlıyor.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste.
Frida Kahlo'dan masallara girmeden önce bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen Sapiyen'e abone olmayı, videolar hakkında yorum yapmayı ve eğer bu sanatçıyı da orada görmek istiyoruz dediğiniz bir sanatçı varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın deyip masalımıza başlıyoruz. Frida Kahlo 1907 yılında Meksika'da ev hanımı bir anne ve fotoğrafçı bir babadan doğuyor. Annesine ve babasına dair bildiklerimiz annesinin bir Kızılderili olduğu, babasının da bir Yahudi olduğu. Aslında Frida'nın hayatının geri kalanındaki başına buyrukluğuna, özgürlüğe düşkünlüğüne ve gücüne bir cevap gibi. Tabii bu kadının hayatını şekillendiren iki büyük travmadan bahsederek girmek lazım. Bir tanesi 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci. Henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçiriyor ve o dönem bu çocuklar için gerçekten ölümcül bir hastalık. Hastalığı sağ olarak atlatıyor ama ne yazık ki sağ bacağı sol bacağına göre çok daha farklı görünüyor, inceliyor. Ve o yaşlarda çocukları bilirsiniz, insanlar nasıl birbirinin üzerine zorbalık yaparlar, birbirleriyle dalga geçerler. O dönemde tahta bacak lakabını alıyor. Hatta o zorbalıklara o kadar kırılıyor ve üzülüyor ki bütün resimlerinde bunun izlerini daha sonra inceleyeceğiz. Bacağını saklamak ve kamufle etmek için kat kat çoraplar giyiyor, pantolonlar giyiyor, yerel uzun etekler giyiyor. Bir şekilde farklılığını gizlemeye çalışıyor aslında. Bu da onun nasıl kalbinin kırıldığının bir kanıtı gibi. Yılları kovalıyor. Frida ilk zorbalık sınavlarını verdikten sonra büyüyor, serpiliyor. 18 yaşına geliyor. 18 yaşındayken 1925 yılında sevgilisi Alejandro Gomez'le beraber zar zor yetiştikleri bir otobüsün elektrikli bir tramvayla çarpışması sonucunda ne yazık ki uzun bir kazık leğen kemiğinden giriyor ve vajinasından çıkıyor. Vücudunda bir sürü hasarla yatağa düşüyor. O gün otobüsü kaçırmamak için el ele birlikte koştuğu sevgilisi Alejandro Gomez ne yapıyor? Onu hastaneye bile uğramadan terk ederek Avrupa'ya kaçıyor ve Frida ilk büyük aşk sınavını bu şekilde veriyor. Annesi çok geleneksel bir kadın. Hatta annesi ve babasıyla ilişkisinden birazcık bahsedecek olursak kendisi de annesini tarif ederken tamam fedakar, klasik annelik vasıflarını yerine getiren ama çok zorba bir kadın olarak tanımlıyor. Ama babasıyla ilişkisi çok farklı. Babası zaten hayatının ilerleyen dönemlerinde biraz sonra anlatacağım. Çok enteresan yerlerde Frida'ya yanında da olduğunu hissettirerek ona çok enteresan bir güç veriyor. Bundan bahsedeceğim. Tabii Frida aslında doktor olmayı isteyen bir çocuk. Geleneksel Meksika yapısındaki bir kadının hedefleri koyuluyor ona da büyükleri tarafından. İşte iyi bir anne olmak, iyi bir eş olmak, bir ev hanımı olmak falan ama Frida tabii dik başlı bir çocuk. Bu yatağa düşme hikayesiyle beraber bütün planlar değişiyor tabii. Şimdi az önce bahsetmiştim ya babasıyla arası daha iyi ama annesiyle birazcık daha annesini zorba diye tanımlıyor diye. Şöyle bir güzellik yapıyor annesi ona. Tavanında aynı olan yatağı annesi akıl ediyor. Annesi yapıyor, annesinin ona bir hediyesidir. Frida bu yataktan bahsederken şöyle bahseder. O aynaya baktığım ilk günlerde kesintisiz şekilde ardı ardına çığlıklar atmak istiyordum. Annesinin ona yaptırdığı aynalı yatak yaşadığı bir alana dönüşüyor bir süre sonra ve bence bir heykeldir yani. Düşünsenize o yatakta bir sürü sıkıntı çekiyorsunuz. Kalbiniz kırık, kemikleriniz kırık. O yatakta zaman geçirmek zorundasınız. Yataktan çıkamıyorsunuz ve o yatakta bir sürü resim yapıyorsunuz. O yüzden o yatak da benim için başlı başına annesinin yaptığı bir heykeldir. Daha sonra doktorlukla alakalı bütün planları rafa kaldıran Frida resim yapmak istediğini söylüyor ve babası ona gerekli malzemeleri ayarlıyor ve Frida yatakta resim yapmaya başlıyor. Tabii bir ressam olarak bütün gün kendisine bakmak durumunda kaldığı için aynadan kendisiyle barışıyor ve kendisine dair sadece kendisini gördüğü için otoportreler yapmaya başlıyor. O dönem yaptığı otoportrelerde dikkatimizi çeken şey kendini güçsüz ve eksik hissettiği bir sürü otoportresi var. O dönem tam 32 ameliyat olmak zorunda kalıyor. 32 ameliyat geçiren Frida'nın ailesi de tabii maddi durumu çok çok iyi olmayan bir aile olarak inanılmaz zorlanıyor. Babası kitapları ve piyanosu hariç evdeki her şeyi satmak zorunda kalıyor. Ama inatçı Frida ailesinin de bu özverisini görerek resme duyduğu aşkla tekrardan iyileşiyor ve 27'de tekrar ayağa kalkıyor. Daha sonra Meksikalı Michelangelo hayatının aşkı Diego Rivera ile tanışıyor ve Diego Rivera ile bir ilişki yaşamaya başlıyor. Aslında tanışıklıkları Frida'nın 15 yaşına denk geliyor. Şöyle ki Frida da o zamanlar daha lise öğrencisiyken, tıp okumaya hazırlanırken o dönem Meksika'daki bir kilisede duvar resimleri ve freskler yapan Diego Rivera'yı aslında daha lise yıllarında arkadaşlarıyla beraber biraz haylazlık yapmak için ziyarete gidiyorlar. Ona taşlar atıyorlar, ona bağırıyorlar, şişman adam, yaşlı adam diye. 15 yaşında Rivera ile ilk kez karşılaşan Frida 1927 yılında ayağa kalkmasıyla beraber yaptığı resimleri de kolunun altına alıp tekrar Diego Rivera'yı peşliyor. Zaten çocuk yaşlarda ondan çok etkilenen Frida onun resimlerine bakması için Diego'nun kapısını çalıyor. Diego'nun bir şekilde dikkatini çekiyor. Diego Rivera onun yeteneğinden etkileniyor ve birlikte büyük bir aşk yaşamaya başlıyorlar. Diego Rivera o kadar çapkın bir adam ki çok da ünlü. Bir dokunduğu kadına bir daha dokunmuyor diye rivayet ediliyor o dönem için. Yani Diego Rivera'yı da bir görseniz başarı ve karizmanın ne kadar kutsal bir şey olduğunu kanıtı gibi bir adam. Sonra beraber resim yapmaya başlıyorlar. Bir usta çırak ilişkisi başlıyor. 1929 yılında evlenmeye karar veriyorlar. Ailesi, yakın çevresi o kadar karşı ki bu duruma. Bu evliliği bir fille, bir güvercin evliliğine benzetiyorlar. Ve onun en büyük destekçisi babası, onun düğününe aileden ve arkadaş çevresinden gelen tek kişi oluyor. 1932'de Diego Rivera'dan hamile kalıyor ve düşük yapıyor. O kadar kanlı bir süreçten geçiyor ki az kalsın kan kaybından hayatını kaybedecek gibi oluyor. Bu arada resim tarihinde düşük travmasıyla alakalı rastlanan nadir resimlerden bir tanesidir. Henry Ford Hastanesi'nde isimli bir tane resmi vardır. Hocamdan rica ediyorum, kolay bulabileceğimizi düşünüyorum. Onu da buraya koyalım, arkadaşlarımıza bir gösterelim isterim. Bu olay tabii onu çok sarsıyor ki Frida yani bu. Hayatı düz gidemez, fırtınalı bir deniz için yaratılmış biri olduğunu kabul edersek. 1934'te kız kardeşiyle Diego'nun arasında gizli bir ilişki olduğunu fark ediyor. Bu onu o kadar fazla üzüyor ki hemen Meksika'yı terk edip New York'a kaçıyor. Tabii Frida da olsanız, bir kraliçe de olsanız, güçlü bir kadın da olsanız ne yazık ki bazı şeyleri ağlayarak günlüğünüze yazmak zorunda kalabiliyorsunuz. Frida bu küçük çapkınlık hikayesinden sonra ağlayarak günlüğüne şunları yazıyor. Kötü günümde olmadığın zaman vazgeçtim. Canın sıkıldığında benimle paylaşmadığın, kırılacak veya tedirgin olacaksan bile düşüncelerini açıkça söylemediğini anladığım zaman vazgeçtim. Bana yalan söylediğini anladığım zaman vazgeçtim. Gözlerime baktığında kalbinle bakmadığını ve bana hala söylemediğin şeyler olduğunu hissettiğimde vazgeçtim. Her sabah benimle uyanmak istemediğini, geleceğimizin hiçbir yere gitmediğini, ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana vermediğinde vazgeçtim. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünerek beni içe saydığın için vazgeçtim. Tablolarımda artık kendimi mutlu resmedemediğim ve tek neden sen olduğun için vazgeçtim. Bunlardan sadece bir tanesi senden vazgeçmem için yeterli değildi. Çünkü sevgim yüceydi. Ama hepsini düşündüğümde senin benden çoktan vazgeçtiğini anladım. Bu yüzden ben de senden vazgeçtim. Bu olayın travması ile birlikte belki de Diego'ya inat, kadın erkek fark etmeksizin evlilik dışı bir sürü ilişki yaşamaya başlıyor. Zaten çapkın bir kadın. Bu çapkınlık işini o da abartıyor. İntikam almak veya Diego'yu kıskandırmak istercesine. Ama 35'te Meksika'yı bir kolaçan ediyor, uzaktan da olsa. Kız kardeşiyle Diego'nun ilişkisinin bittiğini anlıyor. Meksika'ya ve Diego'ya geri dönüyor. Çünkü o Frida Kahlo. Onda vazgeçmek diye bir şey yok. 37 yılında Troçki Meksika'ya geliyor ve heyhat Troçki Meksika'da kalmak için nereyi seçiyor? Frida'nın evini. Frida'nın evinde Frida'nın bir süre misafir ettiği Troçki Frida ile bir ilişki yaşamaya başlıyor. Daha sonra Troçki'nin karısı bunu fark ediyor ve Troçki'yi o evden alıp başka bir yere geçiyorlar. Zaten suikast iddialarıyla oradan oraya kaçan Troçki, suikastten kaçan Troçki son gittiği adreste ne yazık ki suikastçıların emeline ulaşmasını sağlıyor. Daha sonra Frida da yakın çevresi de Troçki'yi haberleştiren herkes de Troçki'nin Meksika'da kalmak için yanlış bir yer seçtiğini belirtiyorlar zaten. Troçki kim diye merak ederseniz Rus devriminin ikon figürlerinden bir tanesi. Önce devrimin önderlerinden biriyken daha sonra muhalefete düşüyor ve bu yüzden ülkesini terk edip ülke ülke gezmek zorunda kalıyor tabir yerine ise. Hatta burada bizim adalara da uğramışlığı var. Diego da Frida da tüm hızıyla farklı insanlarla beraber olmaya ve evliliklerini de sürdürmeye devam ederken bu böyle gitmeyecek deyip 39 yılında boşanıyorlar. 39 yılında boşandıktan tam 13 ay sonra 40 yılında bir kez daha dünya evine giriyorlar. 1940 yılında Diego Rivera ile tekrar hayatlarını birleştiren Frida, aşk engel tanımaz der misali, inanılmaz tekrardan motive oluyor, tekrar evliliğine odaklanıyor, güzel resimler yapmaya başlıyor, Diego ile ilişkisi iyi. Hatta 40 yılında onu bir seyahate gönderirken Diego'ya çok güzel bir mektup yazıyor. Mektup demişken nereden öğrendin bu mektubu? Benim çok güzel arkadaşlarım var. Sanatçı Mektupları diye bir kitap hediye geldi. Ben bu programı sunmaya başladıktan sonra Selin ve Günal'dan bana, çok sevdiğim iki arkadaşımdan birkaç tane kitap almışlar. Bu kitabı da çok sevdim. Çünkü bu kitabın içerisinde dönem fark etmeksizin sanatçıların birbirine yazdığı mektuplar var ve şans eseri Frida'yı sunacaktım. Aşk kategorisindeki ilk mektupta Frida'nın Diego'ya yazdığı mektup. Bir de sanatçı mektupları normal düz mektuplar olmuyor. Kenarlarını çiziyorlar, süslüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Mektupların orijinal görselleri de var. Selin'le Günal'a tekrar tekrar bu hediyeleri için, bu kibar hediyeleri için teşekkür ederim. Frida'nın Diego ile bu mektuplaşması içerisinde de benim çok çok hoşuma giden küçük detaylar oldu. Kısa bir mektup ama aşkı gösteriyor benim adıma. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Frida Kahlo'dan Diego Rivera'ya. Diego aşkım. Freski bitirdiğinde kavgasız, dövüşsüz, sadece birbirimizi sevmek için sonsuza kadar birlikte olacağımızı hatırla. Usludur ve Emilio'nun söylediği her şeyi yap. Sana her zamankinden fazla tapıyorum. Sevgilin Frida. O meşhur kırmızı rujuyla mektubun da altını çok güzel imzalamış, öpücüğüyle imzalamış. O yüzden bu da aralarındaki aşkın göstergesi. O yüzden hemen böyle toksik, moksik falan filan deyip bu dinlediklerinizden dolayı saldırmayın. Hani derler ya, geçinmek isteyen bir şekilde geçiniyor. Aşk böyle güzel. Frida için her şey yolunda gidiyor. Diego ile arası iyi, herkes resim yapıyor, uslu durmaya çalışıyorlar ve duruyorlar gibi de. 1943'te Esmeralda Sanat Okulu'na öğretmen olarak giriyor. Orada öğretmenlik yapmaya başlıyor. Okul onunla ve öğrencileri Frida ile o kadar gurur duyuyorlar ki öğrencileri kendilerine Los Fridos, yani Frida'nın öğrencileri anlamına gelen bir lakap takıyor. Onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorlar. Biraz hüzün, biraz depresyon ve melankoli Frida'yı tekrar esir alıyor. Çünkü sağlık problemleri nüksetmeye başlıyor. Yaşadığı onca fiziksel ve ruhsal travmadan sonra yavaş yavaş hastalıklar tekrar Frida'yı sarmaya başlıyor. Ve etrafındaki herkese artık ölümden, ölümün vereceği huzurdan falan bahsetmeye başlıyor. O dönemki arkadaşlarına, yakın çevresine, eşine. 1950 yılında ne yazık ki zayıf olan bacağı kangrenden dolayı kesiliyor. Ve çok kısa bir süre sonra akciğer embolisinden dolayı hayatını kaybediyor. Geride bıraktığı onca eser, onca aşk, bunca travma, bunca fırtına bence güçlü bir kadın için şahane bir iş çıkartıyor ve dünyaya kocaman bir imza bırakarak, bir damga vurarak bu dünyadan ayrılıyor. Cesedi kendi isteği üzerine yakılıyor ve külleri çocukluğunun geçtiği Meksika'daki mavi evde saklanıyor. 55 yılında Diego Rivera bu evi Meksika kültür mirası olarak Meksika'ya bağışlıyor ve şu anda da Frida'nın kişisel eşyaları ile birlikte gidip görmek isteyenler için şahane bir müze olarak ziyaretçilerini bekliyor. İnsana asıl koyan şey de her şeye rağmen bir insan bu kadar hayatı sevmese hayata bu kadar tutunmak istemez değil mi? Yani onca travma, sıkıntı, çocuk felcini atlat, arkadan dünyanın en büyük kazalarından bir tanesini atlat, 32 tane ameliyata gir ve bütün bu ameliyatları geçirirken tepesinde sadece kendini görebildiğin, bak sen ne haldesin, senin son halin budur denilecek nitelikte bir setup'ın içerisinde yaşa, 2 sene sonra tekrar ayağa kalk, yaşamayı seven biri. Ölmeden tam 8 gün önce yaptığı resim La Vita Viva, yaşasın hayat, onun yaşama ne derece bağlı olduğunu, her şeye rağmen yaşamayı ne kadar istediğini gösterir nitelikte oluyor. Gerçekten yürek burkan bir resimdir. Biraz da güzel bir şeylerden bahsedelim, renkli bir şeylerden bahsedelim. Frida'yı o yıllardan alıp bu yıllara taşıyacak yine tanıdık bir isimden bahsedelim. Frida'nın 143 resmi var dedik, 55 otoportre. Bunlardan 50 tanesi Madonna'nın koleksiyonunda. Madonna çok ciddi bir Frida aşığı ve Frida'ya dair ne varsa alıyor ve Frida'nın satın alabileceği bütün tablolarını almış durumda. Madonna'daki sanat aşkını görüyor musunuz? Nasıl bir vizyon? Jean-Michel Basquiat'a çok meşhur olmadan önce buradan merak edip izlemek isteyenler için ikinci bölümde Jean-Michel Basquiat'ı anlatmıştık. Jean-Michel Basquiat'ın sevgilisi oluyor ve dördüncü bölümümüzün konusu olan Frida'dan da tam 50 tane orijinal tablosu var. Madonna'nın sanat sevgisini sorgulamayın demek istiyorum. Bu güzel hayat hikayesine dair eğer bir film izlemek istiyorsanız, hepimizin de yani çoğumuzun bildiği, belki de çok azımızın izlemediği daha, Selma Hayek'in Frida'yı canlandırdığı çok güzel bir Frida filmi vardır. Açın izleyin. Soundtrackleri de muhteşemdir. Kendim de resim yaparken bol bol dinledim. Gerçekten müthiş de bir albümü vardır. Buradan da izlemeyen arkadaşlar varsa izlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu ressamlardan bahsederken genellikle özel hayatlarından, aşklarından falan bahsediyoruz. Eğer bir sanat tarihçisi değilseniz, yani terminoloji bilginiz yoksa ya da ne bileyim işin jargonuna komple hakim değilseniz gidip bir resmin karşısında sadece durursunuz. Ama bu insanlar bu resimleri yaparken bu duygulardan ilham aldıkları için bir resmi okumanın en iyi yolu önce onun sanatçısını tanımak ve o sanatçının neler yaşadığını bilmekten geçer. Şimdi siz bu hikayeleri dinledikten sonra ne bileyim Henry Ford Hastanesi'nde isimli resimde düşüğe dair nadir resimlerden bir tanesi dedik. O resmin karşısına geçtiğiniz zaman bu bilgiyi bilmeden o resmin karşısına geçtiğinizi düşünün. Ya çok güzel boyamış. Aynı gözleri. Ama o bilgiyi bilerek o resmin karşısında durduğunuzu düşünün. İşte bu yüzden size bu bilgileri veriyoruz. Yani bir sanatçıyı tanımanın en iyi yolu önce onu iyi tanımaktır.
Çağlar Hocam merhabalar, günaydınlar. Tekrardan araya küçük bir video parçası atma ihtiyacı hissettim. Bu bölüm Frida'yı anlatırken çok fazla bir sanatçıyı iyi okumak için, sanatçının eserlerini iyi okumak için, onun kişiliği hakkında, onun hayatı hakkında bilgimiz olmasının fayda sağlayacağını söyledim. Bence diyerek. Bu sabahta bir kahve eşliğinde Suzy Hodge'un Hep Kitap yapısı altında Türkiye'de basılmış Modern Sanatın Öyküsü kitabını okurken ön sözde çok güzel bir şey gözüme çarptı. Bunu araya koymak isterim. Paul Cézanne diyor ki, sanatla ilgili en baştan çıkarıcı şey sanatçının kendi kişiliğidir. Bence diyerek söylediğim şeyin bence birazcık destekler bir şey. O yüzden bunu da buraya koymak istedim. Şu anda düzeltiyorum. Ben ve Paul Cézanne'a göre bence de sanatla ilgili en baştan çıkarıcı şey sanatçının kendi kişiliğidir. Yani bir sanatçının hayatında ne kadar çok şey bilirsek onu daha iyi okuruz diyorum. Teşekkür ediyorum.
Buradan da kapatmadan önce kızıma internetin sonsuzluğuna birkaç bir şey bırakmak isterim. Kendisi daha çok küçük. Şu anda beni dinleyip anlayacak yaşta değil. Daha 4 yaşında bile değil. O yüzden bir gün umarım bunları karşılıklı oturarak da konuşabiliriz. Kızıma birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kızım, aşk vardır, gerçektir. Güçlü adamlar ve güçlü kadınlar aşklarının arkasında durur. Aşk sadece bir kadına, bir adama duyulan bir şey değildir. Resme, hayata, herhangi bir şeye aşık olabilirsin, bir hobine aşık olabilirsin. Frida'nın babası gibi ben de ömrüm billah hep senin yanında olmaya çalışacağım. Seni hep desteklemeye çalışacağım. Umarım en iyi arkadaşlarından bir tanesi olabilirim. Burada Frida'nın da yaptığı gibi aşkının peşinden koşmayı ve kesinlikle pes etmemeyi lütfen dene. En azından benim için dene. Frida sana ilham olsun. Umuyorum onun yaşadığı gibi şeyler yaşamazsın ama en az onun kadar güçlü ve inatçı bir kadın olursun kızım diyorum. Seni seviyorum. Önümüzdeki bölüm Pop Art'ın babası. Basit bir çorba tenekesine yaptığı bir dokunuşla onu milyonluk bir sanat eserine çevirebilen biri. Bir reklam yıldızı. Daha ortada sosyal medyalar yokken bir gün herkesin 15 dakikalığına meşhur olacağını iddia eden ve iddiasında haklı çıkan biri. Dönemin ikonlarının onun objektifinin karşısına geçmek için can attığı biri. Dünyanın en sıra dışı atölyesi kabul edilen The Factory'nin ev sahibi. Kariyerine reklamcılıkla başlamış, daha sonra dünyanın en önemli sanatçılarından birine dönüşmüş biri. Dünyanın en yetenekli ambalaj tasarımcılarından biri. Studio 54'ün müdavimi. Önümüzdeki bölüm New York'a sadece reklamcı olmak için gelip önce New York'u, oradan da bütün dünyayı fethetmiş büyük bir sanatçı Andy Warhol'un masallarıyla birlikte olacağız. Sapiens'i izlemeye devam edin.